Hani geçenki derste işlediğimiz yol başka, yolcu başkadır mantığından yola çıkarak Şia olmak çok önemli değil. Şia yolunu seçmek çok önemli değil. O yolun haysiyetine uygun yaşamak çok önemli. O yolun rengiyle renklenmek çok önemli. O yolu temsilen cazibiyet merkezi olabilmek çok önemli. Zaten rahmetlinin yazmış olduğu bir kitap vardı, okudunuz mu bilmiyorum. Cihad-ı Ekber. Büyük cihat. Ki biliyorsunuz hadis literatüründe büyük cihat, nefisle cihad etmektir. Nefsi terbiye etmektir. Cihad-ı Ekber kitabında diyordu ki, bir mahallede salih bir kul olsun. O salih kul hiç kimseyle diyalog kurmasın mahallesinde. Hiç kimseye tebligatta bulunmasın. O salih kişinin o mahallenin sokaklarında arzu endam etmesi, gezmesi, gitmesi, gelmesi, evine girmesi, çıkması, alışveriş merkezlerine girip çıkması itibariyle bile o mahalle halkında yavaş yavaş ıslah görülür. Düzelme görülür. Bir salih insanın bereketidir. Hiç konuşmadığı halde. Hele ki konuştuğunu düşünün bir de. Şimdi İmam Hümeyni İranlı insan. Hiçbirimiz ne İran'ı bilirdik, ne Turan'ı bilirdik. Şia'yı bilirdik. Ehli bid'at, ehli dalalet, biraz daha ilerisi sapık bir mezhep olarak bilirdik. Birdenbire gündemimize İmam Hümeyni resimleriyle, yapıp ettikleriyle gündemimize girdi ve hepimizi cezbetti. Yani dünyada cezbetmediği hiç kimsenin olduğuna inanmıyorum. Cazibiyet açısından herkesi cezbediyor. Bunu delillendirebilmemiz de mümkün. Sohbet uzamasın, vaktinizi çok almayayım diye geçiyorum. Düşünün ki işte cennetten cehenneme yolculuk adını mı vermişti gazeteci kitabının birinde? Batılı bir gazetecidir. İmam Hümeyni ile bir oturum düzen yapıyor. Gidiyor ülkesinde cennetten cehenneme yolculuk diye bir kitap yazıyor. Zannedersiniz ki ona aşık bir Müslüman yazmış bu kitabı. Fakat adam ön sözünde diyor ki ben şu anda da Müslüman olmuş değilim. Kapılmış. İtalyan gazeteci Oriana Fallaci'nin İmam Hümeyni hakkındaki yazdıklarını okuyabilirsiniz. Yani ecnebilerden tutun, Müslümanlardan çıkın, Sünnisinden Vahhabisine kadar cezbetmedi hiç kimse kalmadı.
Cengiz Çandar'ından
diye tutun. Fakat daha sonra insanlar kendilerinin bulunduğu bölge, kültür, inat, taassup, ırk, mezhep taassuplarıyla değişik vaziyetler aldılar. Ama cazibiyet noktasında herkes cezbolmuştu. Burayı çok önemsiyorum ve biz şu anda bulunduğumuz mahallelerde, bulunduğumuz muhitlerde, çevremizde işte Şia Fatih, Şia Hasan, Şia Vasfi olarak artık biliniyoruz. Öylesine amil olmalıyız ki mektebin emirleriyle cezbedelim, insanları cezbedelim. Cezbedelim derken kendimize mi cezbedelim? Yok, hayır. Bizimle nam bulmuş ve tercihimize şayan olmuş, kendimiz için tercih ettiğimiz, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için istemedikçe mümin olamazsınız. Yani mümin olmanın şartlarından biri kendimiz için uygun gördüğümüzü, kendimiz için sevdiğimiz bir şeyi çevremiz için de sevmek, çevremiz için de istemektir. Ha, bunun yollarından birisi de o kendimiz için istediğimiz şeyi bizde cazip hale getirmek ki çevremizdeki insanlar da ona cezbolup o hakka vasıl olsunlar. ulaşsınlar. Bu açıdan çok önemsiyorum. Allah hepimizi hak bildiğimiz bu mezheple amil kılsın. En azından, en azından eğer bizde bu mektebin, bu hak mektebin cazibesi olabilecek kabiliyet yoksa eğer, o mektebin aleyhine bir şeylere vesile olmaktan Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Evvel emirde bizi o mektebin cazibesi haline getirsin. Yok o kabiliyetimiz yoksa o mektebin aleyhine olmaktan bizleri muhafaza etsin. Şimdi arkadaşlar, Yahudilerin Hristiyanlara göre durumu nedir? Hristiyanlar Yahudileri niye sevmezler? Niye ayrılırlar? Değil mi? Çok güzel. Adam diyor ki ya eğer sen Hz. Musa'ya inanan birisiysen, Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur, Musa onun elçisidir diyorsan, ama ne vasat taklan, ben de öyle diyorum. Ama İsa da Allah'ın elçisi, Musa'dan sonra İsa da Allah'ın elçisi. Sen neden İsa'ya inanmıyorsun diyor, değil mi? Problem bu değil mi Yahudilikle şeyin arasında, Hristiyanların arasında? Çok güzel. Peki Hristiyanlarla bizim aramızdaki problem ne? Müslümanların arasındaki problem ne? Evet. Biz de diyoruz ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Musa Allah'ın Resulüdür. İsa Allah'ın Resulüdür. Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Hristiyanlarla bizim aramızdaki problem de buradan kaynaklanıyor. Ya İsa Allah'ın Resulüdür, tamam. Niye Peygamber Muhammed'in Allah'ın Resulü olmadığına deliliniz varsa getirin o delili, biz de görelim. Yok, eğer deliliniz yoksa siz neden İsa Aleyhisselam'dan sonraki devam eden nübüvvete, risalete iman etmiyorsunuz? Aramızdaki problem bu. Öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Şialarla Sünniler arasındaki problem de buna benziyor. Yahudilerle Hristiyanlar, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki probleme benzer bir problem Resulullah Aleyhisselam'dan sonra Müslümanlar içerisinde zuhur ediyor. Ehl-i Sünnet kardeşlerle bizim aramızda Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sellem onun son elçisidir, son nebisidir de problemimiz var mı?
Yok.
Bizim problemimiz, biz diyoruz ki ya madem ki Adem Aleyhisselam'dan başlayıp son peygambere kadar bütün peygamberlere inanmışsınız, Allah Resulü'nden sonraki ilahi emanetçiye neden inanmıyorsunuz? Doğru, nübüvvet son buldu. Ama Allahu Teala'nın kendisiyle kullar arasındaki seçmiş olduğu elçileri Kur'an-ı Kerim'de her zaman nebi olarak geçmiyor ki. Mesela Hazreti Tavlut Aleyhisselam'ı Allah seçmedi mi? Kur'an-ı Kerim bunu bize söylemiyor mu? Hazreti Tavlut. Peki Hazreti Tavlut Aleyhisselam peygamber mi? Nebi mi? Yok. Tam tersine hayatta nebi var. Kavmi gidiyor nebiye, diyor ki Rabbine yalvar, bize bir komutan göndersin, savaşalım. Bakara suresi, hatırlıyor musunuz? Ve Rabbi Tavlut'u seçiyor. Ve nebi ilan ediyor. Diyor ki Rabbim Tavlut'u size komutan olarak atadı. Elçiden, nebiden talepte bulunan kavim diyor ki komutanlık, mülk, ayet-i kerimede mülk geçer. Tavlut'a mülk verdi ve onu destekledi, kuvvetlendirdi. Mülk, imamet, saltanat, güç, bunlar Kur'an-ı Kerim'de ortak deyimlerdir. Farklı telaffuzlarla ortak deyimlerdir. Kala kala Tavlut'a mı kaldı diyorlar. İçimizde daha anlı, daha şanlı, daha güçlü, kuvvetli insanlar var. Yok diyor Allah'ın Resulü. Tavlut'u seçti diyor. Allah hikmeti, Allah mülkü dilediğine verir. Tü'til mülke men teşâ, tü'til hikmete men teşâ, Allah hikmeti dilediğine veriyor. Allah mülkü dilediğine veriyor. Allah imameti dilediğine veriyor. Siz değil miydiniz, talep ettiniz Nebi'den? Ve Nebi de ilan etti ki Allah Talut'u seçti. Bir kısmı kala kala Talut'a mı kaldı dediler, elendiler. Bir kısmı da Talut'u imametini kabul etti. Ve kalktılar, yola çıktılar, savaşa gidiyorlar. Talut Aleyhisselam'ın bir imtihanı var. Dedi ki bir sudan geçecekler. Bu sudan bir avuçtan fazla içen helak olur. Kana kana içen helak olur. Bir avuç içebilirsiniz. Bir kısmı itaat etmediler. Ve kana kana içtiler. İmama itaat etmediler. Elendiler. Ve suyu o tarafa, Talut Aleyhisselam'la beraber çok azınlık mümin bir topluluk geçti. O topluluğun içerisinde de çok genç yaşlarda Davut Aleyhisselam var. Davut Aleyhisselam'ın attığı bir taşla karşı tarafın komutanı Calut öldürüldü. Ve savaşı kazandılar. Ve dediler ki, daha sonra ayet-i kerime onların diliyle aktarıyor. Nice imanlı az topluluk, nice kafir çok topluluğa galip gelir. Azınlıktılar. Talut Aleyhisselam'la beraber olanlar çok azınlıkta kaldılar. Ve o azınlık galip geldi. O günün güçlü ordularına karşı galip geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de velayet var, imamet var, mülk sahipleri var. Bu velayet sahipleri, mülk sahipleri, imamet sahipleri nebi değiller. Bazıları hem nebi hem imam, bazıları sadece veli, bazıları sadece imam, bazıları sadece melik, bazıları hem nebi hem melik. Kur'an-ı Kerim'den aktarıyor şu anda bu deyimlerin hepsini. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var. Şimdi kardeşlerle bizim aramızdaki en temel problem burada yatıyor. Onlar diyorlar ki son nebiden sonra ilahi bir emanetçi yoktur. Din işi ümmete terk edilmiştir. Din işi ümmete terk edilmiştir cümlesi dil açısından bir kere yanlış. Dil kuralları açısından yanlış. Bir taraftan din diyeceksin. Din ne demekti? Normalde kelime anlam itibariyle kurallar bütünü, kanun, nizam, düzen, kurallar bütünü. Fakat buradaki sohbetimize konu olan din, İslam dini. İslam dini Allah'a ait, Allah'ın gönderdiği bir din. Allah'a ait olan bir din asla ve kata kullara terk edilemez. Tarihin hiçbir boyutunda kullara terk edilmiş bir din yoktur. Ne Adem Aleyhisselam'ın dini kullara terk edilmiştir, getirdiği din. Ne İbrahim Aleyhisselam'ın, ne Musa Aleyhisselam'ın kullara terk edildiği yerden tahrifat çıkmıştır. Niye biz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dine muharref din diyoruz? Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonraki ilahi emanetçiden koparılınca beşerin elinde kaldı ve beşer onda kalem oynattı. Tahrif ettiler. Neden İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu ilahi dine biz bugün muharref din diyoruz? İsa Aleyhisselam'dan sonraki ilahi emanetçiler tanınmaz, bilinmez, itaat edilmez, terk edilir olunca insanlar rahatlıkla kalem oynattılar. Kitap tahrif edildi. Din tahrif edildi. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinle alakası olmayan yeni bir din yazıldı ve çizildi ve yaşanır oldu. Aynı şey son peygamberden sonra da mümkündür. Son peygamberden sonra da nübüvvet sondur. Artık din sahibi nebi formatında gelmeyecektir. Ama Kur'an-ı Kerim'den aktardığımız kadarıyla melik formatında, imam formatında, veli formatında ve bu sıfatların hepsini cem eden bir formatta ulul emir formatında o dinin illaki bir sahibinin olması gerekir. Eğer o sahip olmazsa, o sahibe itaat edilmezse bu dinde ne yapılabilir? Tahrif edilebilir. Bu temel farklılık açılım itibariyle binlerce farklılıklara tekabül etti. Mesela o teferruata tekabül eden binlerce farklılıklardan en çok önemsediğim bir tanesine işaret edeyim. Peygamber Efendimiz'den sonraki velayete inanarak devam ede gelen dinde, İslam'da ibadette içtihat caiz değildir. İbadette içtihat olmaz. Yani namazı şöyle de kılabiliriz biçimde bir içtihat da bulunamazsınız. Orucu şöyle de tutabiliriz. Rekatını şöyle yapabiliriz. Haccı şöyle de yapabiliriz. Şu hayvanın eti helaldir, şu hayvanınki haramdır. Kendi kafamızdan şeylerde bulunamayız. Özellikle ibadette asla ve kata içtihat olmaz. Peygamberden sonra ilahi emanetçinin gereksizliğine inanan ve onları terk eden diğer İslam'da ibadette içtihatı caiz gördüler. Bir tane örnek verin desem verebilir misiniz? İbadette içtihadı caiz gördüklerine dair.
Teravih namazı.
Maşallah. Teravih namazı çok somut bir örnektir. Aslında çok var da o somut bir örnek. Allah Resulü hiçbir zaman nafile namazı ne yapmamış? Cemaatte kılmamış. Nafile namaz cemaatte kılınmaz. Allah Resulü namazların nafilesini odasında kılıyor, kendi evinde kılıyor. Zaten biliyorsunuz evinin kapısı nereye açılıyor?
Mescide
açılıyor. Kendi odasında kılıyor nafile namazını, geliyor cemaatin önüne geçiyor, farzını kılıyor, dağılıyorlar. Teravih namazı, Resulullah Aleyhisselam'ın Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılmış olduğu nafile namazlardır. Bireysel olarak kılmış. Hatta Resulullah Aleyhisselam vefatından sonra birinci halife de bu sünnete uymuş. Nafile namazdır, teravih namazı. Evlerinde kılmış herkes. İkinci halife diyor ki olmaz, gene cemaatte kılacağız. Şimdi tarihte bu işi yapan kişinin kendisi şahitlik ediyor ki bu bir bid'attır. İkinci halife kendisi diyor ki ben bir bid'at çıkardım ama çok güzel bir bid'at. Tamam. Şimdi içtihadı, ibadette içtihadı caiz gören bir, ikinci halifenin bu uygulamasının caizliğine hükmediyor. Diyor ki teravih namazı cemaatte kılınabilir. İki, durmuyor orada, durmuyor orada. Peygamber Efendimiz'in bid'at tanımının üstüne yeni bir tanım getiriliyor. Peygamber Efendimiz'in dilinde bid'atın tanımı nedir bileniniz var mı? Kullu bid'atun dalaletun, kullu dalaletun finnar. Allah'ın elçisinin diline göre bid'atın tanımı bu. Her bid'at dalalettir. Her dalalet ateştedir. Şimdi bu dini bize getirenin dilinde bid'atın tanımı buyken bu ikinci ekol yeni bir tanım getiriyor. Bid'at ikiye ayrılır diyor. Bid'atı seyyiye, bid'atı hasene. Güzel bid'at, kötü bid'at. Neden getirdi bu tanımı? Sahabeye ibadette içtihat etme yetkisini verdi. Sahabeden olan ikinci halife bir bid'at getirmiş oldu ve o bid'atı da güzel bid'at dedi. Dolayısıyla bu sefer bid'atta yeni bir tanıma gidildi. Güzel bid'at ve çirkin bid'at diye. Şimdi bu dinin elçisi eğer Allah Resulü ise, Allah Resulü de bir şey hakkında bir tanım yapmışsa ve o tanımda bir kapalılık yoksa, bir istisna yoksa, Arapçada bazı şeylerde istisna edatları getirilir. Şöyle şöyle illa de devam eder. O illa istisnayı getirir. Mesela bid'atı tanımlarken Allah Resulü kullu bid'atun dedikten sonra istisna getirecekse şöyle söylerdi. Kullu bid'atun dalaletun, kullu dalaletun finnar, illa derdi, istisna getirirdi. Salatut teravih. Teravih namazı müstesna. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi dediğimiz gibi Musa aleyhisselamdan sonraki ilahi emanetçiye, bu burada peygambere demiyorum kasıtlı olarak, çünkü Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselam arasında velayet makamında olan nice insanlar var. Henüz Resul değil onlar, Nebi değiller. İsa aleyhisselama kadar bu arada Nebiler gelmiş, Veliler gelmiş, imamlar gelmiş. Onları yalanlamışlar adamlar. Zekeriya aleyhisselamı yalanlamışlar. Yahya aleyhisselamı yalanlamışlar. Bizim kaynaklarda o dönemdeki görev yapmış velilerin de adları geçiyor. Şu anda aklımda olmadığı için zikredemiyorum. Velayet makamından dinin sahipleri var. Onları yalanlamışlar, öldürmüşler, katletmişler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler, Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Dolayısıyla dinde el oynatabildiler. İsa aleyhisselamdan sonra da yine öyle oldu. İsa aleyhisselamdan Resulullah aleyhisselama kadar 500 yıl mı geçiyor? 570. Yani o miladı tarihi eğer doğruysa 570. Risaletini esas alırsak Resulullah 610 filan dedir. 610 sene. Bu 610 senede Allah kullarını sahipsiz bırakmaz. Sünni kaynaklarda da aşkın bir rivayet olarak geldiği gibi az önce Fatih kardeş de işaret etti. Allah yeryüzünü hüccetsiz bırakmaz. 600 sene Allah kullarını hüccetsiz bırakır mı? İsa aleyhisselamdan sonra hüccetler var fakat nebi formatında değil. Şimdi İsa aleyhisselamın ümmeti o hüccetlere muhalefet ettikleri için dinde tahrifat oldu. Resulullah aleyhisselamdan sonraki hüccetlere de muhalefet edilince ibadette içtihadı caiz gördüler. İbadette içtihadı caiz görünce de kendilerinin hak mezhep olarak telakki ettikleri dört mezhebin namazı birbirine benzemiyor. Niye? İbadette içtihat etmiş. A şahıslı, A ismindeki müçtehit şöyle demiş namaz hakkında, öteki böyle demiş, öteki böyle demiş, öteki böyle demiş. Namaz ya namaz, İslam'ın en temel ibadetlerinden biridir. Namazda farklılıklar olmuş. Helaller ve haramlar farklılaşmış. Nikah farklılaşmış. Hac ibadeti değişmiş. Kendi kaynaklarında geçer. Daha sahabe döneminde başlamış bu tahrifat. Bir sahabeye diyor ki değiştirmediğiniz bir namaz kalmıştı, onu da değiştirdiniz. Kendi kaynaklarında aktarıyorlar. Ve bunu kınamak mümkün değil ilmen. Eğer siz nübüvvetten ve son nebiden sonra Allah'ın yeryüzündeki hüccetini tanımazsanız dinde tahrifat kaçınılmaz olur. Dinde tahrifat beraberinde ne getirir? Dinde ihtilafı getirir. Dinde ihtilaf beraberinde ne getirir? Dağılmayı, çözülmeyi, zaafı getirir. Zalimlerin elinde oyuncak olmayı getirir. Ve tarih boyu Müslümanlar zalimlerin elinde ne olmuşlardır? Oyuncak olmuşlardır. Şu anda olduğumuz gibi. Ne zaman ki Allah'ın hüccetine kullar itaat ederlerse ancak o zaman izzet ancak Allah'ın ve Resulünün ve müminlerindir. Ayet-i kerimesi tahakkuk eder. Müminler aziz olurlar. İzzetlerini yeni başta ne yaparlar? Elde ederler. Ehl-i sünnet ile ehl-i şia arasındaki temel illet, temel farklılık yanlış sunulduğu için isimlere indiriliyor. İşte birinci halife Ali olmalıydı, yok Ebu Bekir oldu, yok efendim Sıffin'de Ali Muaviye ile savaştı, Ali haklıydı, Muaviye haksızdı, yok efendim ikisi de haklıydı. Hiç unutmuyorum, ilk okuduğum zaman çok şaşırmıştım ben. Necip Fazıl Kısakürek Sıffin vakasını anlatıyor. Ali haklıydı diyor, Muaviye de haksız değildi. Ya yazık, günah, böyle bir din yazarsanız bir toplumun en önde giden, en zeki, en estetik bir zekasına böylesine garip bir cümle kurdurursunuz. Necip Fazıl gibi bir insan böyle bir cümleyi kurabilir mi? Necip Fazıl gibi bir edip, Şeyhü Şuara diyorlardı, o dönemin şairlerinin şeyhi. estetik sahibi bir adam bu cümleyi nasıl kurar? Adam bu cümleyi kurmak zorunda kalıyor. Çünkü Ali haklıydı, Muaviye haksızdı derse üzerinde durduğu dine ihanet etmiş olacaktı. Nasıl ihanet etsin adam dinine? O din ona diyor ki Ali haklıdır, Muaviye'ye de haksızdır diyemezsin. Muaviye de haklıydı. Bal ile sirkeyi böyle bir edibe yedirtiyor bu tarifat. Özgür bir ortamda olsa, salim bir dinin kucağında yetişmiş olsaydı bu edip, o bal ile sirkeyi karıştırmazdı. Böyle Necip Fazıl gibi nice değerler bu garip mektepten dolayı gariplikler yapmak zorunda bırakılmışlar. Selam olsun onlara ki o ayaklarını, ellerini ve zihinlerini bağlayan zincirleri kırmış, özgür davranma kabiliyetine ulaşmış ve zarureten garipliklere düşmemiş insanlar. Bu insanlar da sayısı az. Allah sayılarını çoğalsın. Allah bizi onlardan kılsın. Zihnimizi özgür bırakmamız lazım. Her mecliste söylemişimdir. Olaya mezhebi açıdan bakmayalım. Olaya ilim açısından bakalım. Az önceki sizinle yaptığım söyleşide ortak olarak bir cümle daha kullanıldı. Okudum, araştırdım. Bu tarafta ilmin daha büyük, daha derin olduğunu gördüm. Değil miydi? Ortak ifade hemen.
Eyvallah.
Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala müşrikleri de diyor ki ne o? Yanınızda bir kitap var da oradan mı okuyorsunuz? Delil istiyor Allah-u Teala. Bu ileri sürdüğünüz şeyler diyor bir kitapta mı yazılı? Deliliniz ne? Bir başka yerde diyor ki akletmez misiniz? Bir başka yerde diyor ki düşünmez misiniz? Bir başka yerde diyor ki müşriklerin şu sözüne karşılık biz atalarımızı böyle yaparken bulduk. Allah-u Teala da diyor ki ya atalarınız yanılıyor idiyse Allah-u Teala nezdinde delil çok önemlidir. Hüccet çok önemlidir. İnsanın mesnetli konuşması. Bir tercihte bulunduysa o tercihinin bir mesnedinin, ilmi bir mesnedinin. Hele ki diyanetle ilgili bir şeyse İlahi nas'tan bir mesnedinin, Nebi'nin nefesinden bir mesnedinin, Allah'ın hüccetlerinin nefesinden bir mesnedinin olması gerekiyor. Dolayısıyla hak din bildiğimiz Ehl-i Beyt aleyhisselamın çeşmesinden akıp gelen o su da ilim olacak. Çünkü mesnetsiz hiçbir şey yok. Mesela az önce zikrettiğim Necip Fazıl Kısa Kürek'e denk Şia aleminden bir edip bulun. O edipten Necip Fazıl'ın kurmuş olduğu şöylesine kendisine yakışmayacak, bir edibe yakışmayacak bir cümle bulun. Mümkün mü böyle bir şey? Yok. Niye? Çünkü o tarafta deliller var. Bir edip böylesine garip bir cümle kurmak zorunda kalmaz orada. Ama bu taraftaki kurmak zorunda kalıyor. Ve o edibi sevenler de o ediple beraber o garayipliği ne yapıyor? Tekrar etmek zorunda kalıyor. Yazık günah. Delil çok önemli. Hüccet çok önemli. Allah hepimizi duyduğu güzel sözlere uyan ve o güzel sözlerin mucibince amel eden, temsil ettiği mektebin cazibesine vesile olan insanlar eylesin. Allah bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah hidayetinden, nurundan bizleri mahrum etmesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.